Avrasya Notları.
Avrasya Notları adlı programımızla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Alanında uzman konukları ağırladığımız programımızda Avrasya'yı geçmişten günümüze ve geleceğe dek her yönüyle değerlendiriyor ve siz değerli dinleyicilerimize sesimizle radyodan ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Bugün stüdyomuzda yine önemli bir konu ağırlıyoruz. Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası özel statüye sahip Ortak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ni ve bu ilim yuvasına ismini veren büyük mütefekkir ve gönülleri Hoca Ahmet Yesevi'yi konuşacağız. Divan-ı Hikmet ve Hoca Ahmet Yesevi hakkında merak edilen önemli soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Konuğumuz Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, var olun.
Türk Cumhuriyetleri ve topluluklara mensup öğrencileri, milli ve ahlaki değerlere bağlı, tarih ve kimlik şuuruna sahip bireyler yetiştirmek misyonu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin dünü ve bugünü ile alakalı kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle Türk dünyasının değişik yerlerinden bizleri dinleyen değerli kardeşlerimizi, değerli büyüklerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ahmet Yesevi Üniversitesi daha Kazakistan'ın bağımsızlığı ilan edilmeden önce, malumunuz Kazakistan'ın bağımsızlığı 1991 yılının Aralık ayı, o yılın Haziran ayında Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından, ki o dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Kazakistan Devlet Başkanı, onun tarafından Türkistan Devlet Üniversitesi olarak kuruluyor. Kazakistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi, malumunuz ilk Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk yarım saat içerisinde Türkiye Cumhuriyeti. Bu Kazak kardeşlerimizin gönlünde özel bir yeri var. İlişkiler gelişince 92 yılında bu üniversite, Türkistan Devlet Üniversitesi, Türkiye ile Kazakistan'ın ortak devlet üniversitesi oluyor. Ve adı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ne dönüştürülüyor. O gün bugün üniversitemiz yaklaşık 75 bin talebe mezun etmiş. Şu an itibariyle 10 fakültemiz, bir yükseokulumuz var. 11 bin civarında örgün eğitimde, yaklaşık 6 bin civarında da uzaktan eğitimde öğrencilerimiz var. Türkiye'den öğrencilerimizi üniversite imtihanıyla alıyoruz. Üniversite imtihanıyla üniversitemizi kazanan kardeşlerimizin gidiş dönüş yol parasını veriyoruz. Onlara kalacak yer orada ayarlıyoruz ve onlara aylıkta yaklaşık 120 dolar civarında da bir burs veriyoruz. Tabii bu 120 dolar rakamı belki değerli dinleyicilerimize düşük gelebilir ama o Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin mütevazi şehri Türkistan'da rahatlıkla öğrencilerimize yetecek bir meblağ bu. Onun dışında üniversitemizde öğrencilerimiz için gereken bütün sosyal tesisler, imkanlar, açık raf sistemiyle donatılmış kütüphane ve benzeri bütün altyapı hizmetlerimiz mevcut. Kazakistan'dan yine Kazakistan'ın U-Boot'u denilen üniversite imtihanıyla öğrenci alıyoruz. Kazakistan ve Türkiye dışındaki ülkelerden ise kurduğumuz jüriler vasıtasıyla yaptığımız imtihanlar sonucu ve değerlendirmeler sonucu üniversitemize öğrenci kabul ediyoruz. Türk dünyasının her yerinden belli kontenjanlarımız var. O kontenjanlarımızı ilan ediyor. O kontenjanlar dahilinde öğrenci kabul ediyoruz.
Kıymetli hocam, Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin harici bildiğimiz kadarıyla 32 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü bir ilim yuvası ve aynı zamanda Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Türk dünyasında ilk ortak üniversitelerden.
Tabii, ilk yurt dışı tecrübemiz.
Evet, bir tanesi ve bu bağlamda da biraz önce de ifade ettiğiniz gibi 75 bin civarında mezun çok önemli bir rakam. 28 yıllık bir süreç içerisinde bu kadar mezunla inanıyoruz ki Türk dünyasının geleceğine de çok önemli ışık sunacak ve bu bağlamda da gelecekte çok önemli çalışmalara katkı sağlayacak bir nesil orada yetişti. Burada ben bir anekdotu da özellikle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de ilk orta ve lise düzeyindeki 81 okulda da Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin adı verilmiş. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ahmet Yesevi Hazretlerine vermiş olduğu kıymeti, değeri ortaya koyuyor. Yani sadece bir üniversitemiz yok, aynı zamanda ilkokul, ortaokul ve liselerimiz var. Dününü konuştuk Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin. Bugün de tablo ortada. Yarın ile alakalı neler düşünüyoruz? Bir stratejik yol haritamız var mı kıymetli hocam?
Tabii ki. Yarın ile ilgili söylemeden önce atlamamış olmak açısından bir de uzaktan eğitim programlarımız var. O da değerli dinleyicilerimizin ilgisini çekebilir.
Yaklaşık 15 yıllık bir süreç oldu değil mi?
Türkiye'de ilk defa uzaktan eğitimi evet. açan Ahmet Yesevi Üniversitesi 2003 yılı. Bugün 2020'ye geldik, 17 olmuş yaklaşık olarak. Bir ön lisans, 3 lisans ki bunlara üniversite imtihanıyla öğrenci alıyoruz. 19'da yüksek lisans programımız var. Yüksek lisans programlarımız tezsiz yüksek lisans programları. Onlarda ALES şartı yok. Şu an itibariyle de müracaatlar, Ocak ayının sonuna kadar da müracaatlar bizim bu programlarımıza devam ediyor.
Uzaktan eğitimle şu ana kadar mezun verdiğimiz lisans ve yüksek lisans öğrenci sayısı ne kadar diye sorsam?
Tam olarak onun sayısını bilemiyorum. Yanlış bir rakam vermiş olurum. Ama herhalde Kazakistan'daki verdiğimiz mezun sayısına yakın bir rakamdır
özellikle
diye düşünüyorum.
Özellikle kamuda ve özel sektörde yöneticilik yapan lisans mezunu kişiler tarafından yüksek lisansa çok rağbet duyulduğunu duyuyoruz ve gözlemliyoruz. Uzaktan eğitim ile alakalı bunu söyledim. Türkiye'de de bu bağlamda Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin uzaktan eğitimi ilk başlatmış olması da bir farkındalık da yaratmış oldu. Ve aynı zamanda da bu bağlamda da bilinirliği de çok yüksek seviyede. Onu da özellikle dinleyicilerimizle paylaşmış olalım.
Çok doğru bir tespitiniz. Teşekkür ediyoruz.
Kıymetli hocam, tabii Ahmet Yesevi Hazretleri Türk dünyasının önemli mütefekkirlerinden bir tanesi. Bizim ruh hamurkarımız dediğimiz ve Anadolu'nun tüm renklerini bir araya getiren, insanları kin, nefret, öfke ve intikam peşinde koşmaktan alıkoymak için çalışan, birlik, beraberlik ve hoşgörüyü yayan bir gönül ve sevgi eri Ahmet Yesevi. Tabii bunu asıl biz sizlerden dinleyeceğiz ve bu bağlamda da Müslümanlara rehber olacak nitelikte söylemiş olduğu hikmetli sözlerinin bir araya getirilmiş olduğu Divan-ı Hikmet isimli çok önemli bir eseri var. Bu eserin de günümüz Türkiye Türkçesiyle kültür hayatımıza kazandırılması hususunda çok önemli gayretleriniz ve çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Sizler de bir sorumluluk üstlendiniz ve bu sorumluluktan da yola çıkarak çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiniz. Ve ben takvimleri biraz geriye götürmek istiyorum özellikle. 2016 yılı malumunuz olduğu üzere UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edilmişti. Sizler de bu sorumluluk bilinciyle 2016'da çok önemli projelere ve faaliyetlere imza attınız ve aralıksız da çalışmalarınız devam ediyor. 2016 yılından bugüne kadar olan süreçte yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsederek Ahmet Yesevi'nin kim olduğunu kıymetli dinleyicilerimize aktarabilir misiniz?
Tabii ki, memnuniyetle. 2016 yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı olarak ilan edilince, Paris'te UNESCO Genel Kurulu'nda kabul edilince biz hazırlıklarımızı bu minval üzere yaptık. 12 Ocak'ta ilk faaliyetimizi başlattık. Divan Hikmet sohbetlerini TİKA'da, sizler de zaman zaman katıldınız, çok sağ olun. İlk toplantımızı bizim mütevelli heyet üyemiz, Cumhurbaşkanı sözcüğümüz Doçent Doktor İbrahim Kalınbey ile başlattık. Başlattığımız günde Divan-ı Hikmet'in biraz önce bahsettiğiniz Hayati Bice'nin Türkçe'ye aktarımıyla birlikte olan nüshasını ama Çağatay Türkçesi orijinalleriyle birlikte ilk defa Türkiye'de bastık. Evet. O gün de oraya da katılan misafirlerimize de hediye etmiş olduk. Bu sohbetlerimizi ayda bir devam ettirdik. 2 yıl boyunca 2016-2017 yılları Hoca Ahmet Yesevi yılıydı. 2 yıl devam ettirdikten sonra da bir editörlük sürecinden geçirerek Profesör Doktor Zülfikar Güngör hocamız tarafından Divan Hikmet Sohbetleri diye de bir kitap halinde yayınladık.
Çok güzel.
Videoları da internette bizim YouTube kanalımızda Ahmet Yesevi Üniversitesi.
Kaç Divan-ı Hikmet Sohbeti gerçekleştirmiş oldunuz?
16 sohbet oldu.
Ha, 2016 yılında 16.
2016 ve 2017.
Ha, 2017'yi de dahil
2 yıl olarak evet. sezon olarak ilan ediyor UNESCO bunu. Evet. 2 yılda biz 16 sohbet yaptık. Yaz tatili vererek 8 ay her yılda.
Bu Divan-ı Hikmet Sohbetlerin harici UNESCO'nun ortaya koymuş olduğu çalışma programına yönelik Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Merkez Türkistan şehrinde ne tür faaliyetler gerçekleştirme imkanı buldunuz?
Biz tabii toplam bu 2 yıl içerisinde 500 civarında faaliyet yaptık Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni Türkiye'de ve dünyada tanıtmak için.
İddialı bir rakam.
Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak geçmişte baktığımızda bir sempozyum yapılmamış. Biz de bu eksikliğimizi giderelim diye bir Hoca Ahmet Yesevi sempozyumu yaptık 2016 yılında Ankara'da. İkincisini de 2018 yılında yaptık. Üçüncüsünü de inşallah 2020 yılında Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Türk dünyasının kültür başkenti Türkistan'da ve Sayın Nazarbayev'in bugün itibariyle eyalet merkezi olarak ilan ettiği o güzel şehirde inşallah Nisan ayının içerisinde 21-22 Nisan'da gerçekleştirmiş bir şey olacağız. Bu şekilde irili ufaklı çok faaliyet yaptık ama bunlardan en önemlisi işte Divan Hikmet'in basılması, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Fakirname adlı eserinin basılması, onun hiç Türkçe'ye çevirmeyen iki Farsça risalesi, Risale Der Adab-ı Tarikat ve Risale Der Makamat-ı Erbain. Bu iki risalesinin de Farsçadan Necdet Tosun Hoca tarafından yapılan çevirisini de yayınlamış olduk. Onun dışında onun adına bir para Darphane Matbaasının destekleriyle birlikte bir ons ağırlığında bir gümüş para bastırdık, hatıra parası.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Darphanesi
tarafından. PTT Genel Müdürlüğümüz tarafından da bir amma zarfı ve pulu, hatıra pulu basılmış oldu. Onun dışında biz görme ve işitme engelli kardeşlerimiz diye ifade ediyorlar. Ben diyorum ki görme, işitme ve engelli tabirini kullanmıyorum. Diyorum ki can kulağıyla dinleyen, gönül kulağıyla, gönül gözüyle gören kardeşlerimize yönelik de Divan-ı Hikmet'in özel bir nüshasını hazırladık. Onu da biz hem sosyal medya üzerinden o kardeşlerimizle paylaşmış olduk. İlk defa Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bir eseri de bu gönül gözüyle gören, can kulağıyla dinleyen kardeşlerimize de ulaştırılmış oldu. Onun dışında değişik projeler yaptık. Yarışmalar düzenledik Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte. Hem şiir yarışması hem kompozisyon yarışması yaptık. O yarışmada dereceye giren kardeşlerimize ödüller verdik. 3 doktora, 2 yüksek lisans bursu verdik. 2 yüksek lisansımız tamamlandı. Doktora çalışmaları devam ediyor şu anda. İnşallah onları da yakın zamanda tamamlanmış olacak. Onları da biz kitaba dönüşeceğiz. Ama bu arada büyükleri olarak biz Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o Divan Hikmetindeki hikmetleri anlayabiliyoruz ama çocuklarımız, geleceğimiz olan çocuklarımız, gençlerimiz bilmiyor. Onlara yönelik de bir eksiklik vardı. Onlara yönelik de Ahmet Yesevi adlı bir hikaye kitabını yayınlamış olduk. Onu da okullarımızdaki gençlerimize ulaştırmaya gayret ediyoruz.
Traji olarak ne kadar bir traji söz konusuydu çocuklara yönelik basılan bunun çalışmanın?
Bunun bugüne kadar toplam 15.000 baskısını yaptık. Peyderpey dağıtıyoruz bunu okullarımıza ama ya gönül arzu eder ki daha fazla basalım. Bütçe imkanlarımız çerçevesinde bu şekilde basıyoruz. Ama en önemlisi Kazakistan'da da böyle bir eksik vardı. Kazakistan'da da Kazak Türkçesine çevirerek yayınlamış oldu. Onun dışında çok özür diliyorum. Onun dışında Ahmet Yesevi adlı Divan Hikmet'ten seçmeleri de Divan Hikmet gibi bir tarafında Çağatay Türkçesi orijinali, bir tarafta okunuşu, bir tarafta Türkiye Türkçesi seçmeleri yayınladık. Bunu da bugün itibariyle 12 dilde bunu yayınlamış olduk. Bütün bu eserlerimiz Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin web sayfasında ayu.edu.tr sayfasında değerli dinleyicilerimizin hizmetine
çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz.
Evet.
Kıymetli hocam, bunlar gelecek nesillerin de takdirle yad edeceği çok önemli çalışmalar. Bizler de tekrar takdirlerimizi ifade edelim. Değerli dinleyicilerimize çok önemli aydınlatıcı bilgiler aktardınız ama en önemli soru Ahmet Yesevi kimdir? Bunun cevabını alarak birazdan Ahmet Yesevi'nin bizlere bırakmış olduğu en önemli eseri Divan-ı Hikmet üzerinden sohbetimize devam etmek istiyorum.
Değerli kardeşim Hikmet Beyefendi, Hoca Ahmet Yesevi kimdir sorusuna Yahya Kemal'in cümlesiyle ben cevap vermek istiyorum. Yahya Kemal milli şairimiz, malumunuz olduğu üzere Fuat Köprülü hocamız da genç bir bilim adamı. Tanzimat sonrası
Cumhuriyet'in ilk dönemlerinin vazgeçilmez isimlerinden.
Tabii. Bu değerli büyüğümüz genç bir bilim adamı bir konu arayış içerisinde herkes Tanzimat sonrası Batı ile ilgili çalışmalar yapmak istiyor. Yahya Kemal ile karşılaşıyor. Yahya Kemal soruyor. Diyor ki Fuat Efendi hangi konuda çalışma yapmak istiyorsunuz? O da diyor ki efendim Batı ile ilgili bir konu arayış içerisindeyim. Ona diyor ki şu Ahmet Yesevi kim? Bir araştırın göreceksiniz. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız diyor. Kafasında şimşekler çakıyor. Ondan sonra çalışmaya giriyor.
İlk başlangıç süreci burası.
Tabii. Evet. Fuat Köprülü hocamızla birlikte 1918'de Anadolu'nun en cafcaflı, en sıkıntılı olduğu dönemde Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar adlı eserini tamamlamış oluyor ki eserin birinci kısmı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni bize tanıtıyor. İkinci kısmı Hoca Ahmet Yesevi takipçisi Yunus Emre Hazretleri'ni bize tanıtıyor. Fuat Köprülü hocamızın bu devasa eseri bugüne kadar aşılmış değil. Değerli bilim adamlarımız yeni belgeler ışığında inşallah daha güzel çalışmalar bundan sonra yaparlar.
İnşallah.
Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni Yahya Kemal'in ifadesiyle milliyetimizi asıl onda bulacaksınız sözünden hareketle Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bize milliyetimizi öğreten değerli büyüğümüz. milliyetin iki unsuru var. Birincisi din, ikincisi dil. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dil vurgusundan ben başlamak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nden önce de Türkler İslamiyet'e girmiş.
Evet.
Peygamber Efendimiz'in 610 yılında İslamiyet'i getirmeyle birlikte peyderpey, ferden ferda İslamiyet'e girmişler. Evet. 751 Talas Savaşı ile birlikte evet, Türkler toplu olarak İslamiyet'e girmiş. Daha sonra 10. yüzyılda İdil Bulgar Devleti ilk başta, sonra Karahanlılar Devleti Müslüman olmuş.
Evet.
Ama bu iki devletin Müslüman olmasıyla birlikte bir ivme kazanmış İslamiyet, ama coğrafya çok geniş bir coğrafya. Ulu Türkistan dediğimiz İslam medeniyetinin neşvi nema bulduğu coğrafya, Çin Seddi'nden Hazar'a kadar olan 5 milyon 400 bin kilometre karelik bir coğrafya. Bugünkü gibi radyo nimeti yok, televizyon yok, internet yok, cep telefonu yok.
Çok
ulaşma imkanı çok zor. Çok fazla İslamiyet yaygınlaşamamış. Bir de dil engeli var arada. Yüce dinimizin kitabı Kur'an-ı Kerim Arapça. Devletin dili o dönemde Farsça. İnsanlar Arapça da bilmiyorlar, Farsça da bilmiyorlar. Müslüman olmuşlar ama İslamiyet'in temel prensiplerini öğrenme imkanları yok. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ilk defa o Türkistan'ın bozkırlarında yaşayan Alplere Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Riyazeti sıkı çekip kanlar yutup ikinci defter sözlerini açtım ben işte diyerek ilk defa onların gönüllerine ana dilleriyle hitap etmiştir. Bu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin önemli bir özelliğidir. Dalga dalga İslamiyet Ulu Türkistan'da yaygınlaşmaya başlamıştır. Ama çok enteresan bir şey olmuştur. Dar görüşlü ilim adamları gelmişlerdir, demişlerdir ki Hoca Ahmet Yesevi, dinin dili Arapça, devletin dili Farsça. Sen nasıl olur da Türkçe hikmet söylersin demişlerdir. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri hikmet ehli, sizin gibi. Adı Hikmet, ismiyle müsemma bir kişisiniz tabii ki. Ve sizin gibi ismiyle müsemma bir kişiyle divan hikmeti konuşmak da ayrı bir keyif. Onlara sinirlenmemiş, kızmamış, hikmet de cevap vermiştir. Onlara demiştir ki, sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilgelerden işitsen açar gönül ilini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar. Anlamını erenler başını eğip uyarlar. Miskin kul Hoca Ahmet, yedi atana rahmet, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi. İşte Türkçeyi sevip söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Türkçe olarak anlatınca gönülleri fethetmişti. Ulu Türkistan'da yaşayan Alpler hep birer eren olur. Alperen olup Horasan üzerinden Anadolu'ya, Balkanlara gidip orada İslamiyet'i mayalamış, Türklüğü oralarda iskan eylemişlerdi. Onun bir diğer özelliği de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin zamanı çok iyi kullanmasıydı. Bizi dinleyen değerli gençlerimizin kulağına küpe olsun sadedinden bunu ifade etmek istiyorum. O adeta çağlar ötesinden diyor ki, değerli torunlarım, Türk dünyasının değişik yerlerinde yaşayan değerli torunlarım, ben zamanı çok iyi kullandım, başardım. Zamanımı üçe böldüm. Üçte birlik kısmında Yüce Allah'ın bize verdiği bu nimetlere şükran olsun diye üçte birlik kısmında ibadetle geçirdim. Diğer üçte birlik kısmında öğrenci yetiştirmekle geçirdim. Hacı Bektaş Veli Hazretleri, evet. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin takipçisi.
Evet.
Onun ifadesiyle tam 99 bin talebe. Ahmet Yesevi Üniversitesi modern teknolojiyle eğitim verdik. 25 yıldır mezun veriyoruz, yaklaşık 75 bin talebe mezun verdik.
İnşallah 99 binde bulacağız.
İnşallah.
Nice 99 bin.
Dert adamı olmak, dava adamı olmak böyle bir şey. İşte Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri diyor ki zaten, dertsiz insan insan değil, bunu anla. Aşksız insan hayvan cinsi, bunu dinle. İşte o dert sahibi olan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri zamanının son üçte birlik kısmında da kendi geçimini, çocuklarının geçimini sağlamak için kaşık ve kepçe yontarak geçimini sağlıyordu. Hem de bir nükte olsun değerli dinleyicilerimize. Kaşık kepçeleri akşamleyin hazırlayıp sabahleyin öküzünün heybesine koyuyordu. Sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip tevekkül edip Yesi sokaklarına, o günkü adı Yesi, onu Yesevi yapan Yesi sokaklarına salıyordu. Yesi sokaklarında onun öküzü onun adına satış yapıyordu. Öküzü gören insanlar diyorlardı ki, bu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin öküzü, o geleceğimizi inşa ediyor, çocuklarımızı yetiştiriyor. Bir kaşık da bir kepçe de biz alalım, bütçesine katkıda bulunalım diyorlardı. Aldığı kaşıkların ve kepçenin parasını heybeye koyuyorlardı. Ama uyanık insanlar her dönemde var ya, bu öküz ne anlar diyorlardı. Kaşığı kepçeyi alıp parayı koymuyorlardı. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin halden anlayan öküzü o kişinin peşini takip ediyordu. Ne zaman ki parayı veriyor, o zaman onun peşini bırakıyordu. Böyle de bir nüktesi var Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin. O büyüğümüz Peygamber Efendimiz'in Mekke'den yaymış olduğu İslam ışığına bir ayna tutmuş. Aynayı Anadolu'ya yansıtmış. Anadolu'yu yansıttı ayna. Anadolu'da Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş Veliler, Hacı Bayram Veliler
evet,
yanı başımızda.
Evet.
Ülkemizin değişik yerlerinde değerli büyüklerimiz olarak tezahür etti. Balkanlara yansıttı ayna. Balkanlarda Sarı Saltuklar, Demirci Babalar, Gül Babalar olarak tezahür etti.
Evet.
Sarı Saltuk Osmanlı'dan 100 sene önce Avrupa'ya gitti, Balkanlara gitti. Balkanlarda gönülleri fethetti. Sonra mekanlar sultanlar tarafından fethedildi. Bu değerli büyüklerimize, Hoca Ahmet Yesevi'nin kendisi ve onun talebelerine biz hal ehli diyoruz.
Evet.
Benim gibi çok konuşan kal ehli değil, hal ehli. Öyle oldukları için de zaten müessir oldular, tesirli oldular. Bütün bu coğrafyalarda anılır oldular. Onların etkisiyle bugün Anadolu'da, Balkanlar'da Müslümanlık, Türklük varsa önce Yüce Allah'ın sonra onların etkisiyle diye rahatlıkla söyleyebiliriz.
O özellikle Anadolu'da ve Balkanlar'da atılan tohumlar meyvelerini çok güçlü bir şekilde verdiler. Balkanlara yapmış olduğumuz seyahatlerde de bunun meyvelerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz önce ifade buyurduğunuz gibi Sarı Saltuğ da Gül Baba'nın da tesiri hala Balkanların dört bir tarafında devam ediyor. İnşallah kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Kıymetli hocam, biraz önce ifadelerinizden de anladığımız noktada şunu net olarak ifade etmemiz gerekir ki Divan-ı Hikmet Türk tasavvuf edebiyatının ilk örnek eseri. Evet, bu ilk örnek eserde genel olarak değerlendirdiğimiz vakit Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Divan-ı Hikmet'i baştan sona yazdığı noktada sözleri temel olarak ne üzerine inşa etmiş olabilir?
Tabii Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir Kur'an aşığı, bir peygamber aşığı büyüğümüz. Onun yaptığı Divan-ı Hikmet'te hikmetler yoluyla, zaten hikmet geleneği diye bir gelenek oluşuyor, evet, Hoca Ahmet Yesevi ile birlikte. Adeta Kur'an-ı Kerim'in bir özet tefsiri mahiyetinde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Divan-ı Hikmet'i. O coğrafyada yaşayan alplere yüce dinin esaslarını anlatıyor. İlk başta Allah sevgisi, peygamber sevgisi, sahabe sevgisi, ehl-i beyt sevgisi, insanların birbirini sevmesi,
birlik, beraberlik,
dostluk, kardeşlik, yüce dinimizin bize emrettiği İslam esasları, iman esasları, bunları güçlendirmek için. O dönemdeki coğrafyaya baktığımız zaman Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri 12. yüzyıl Türk dünyası savrulmuş.
Evet.
Türk dünyasında o dönemde Karahıtaylar gelmiş. Moğollar daha sonra Karahıtaylar gelmiş. Coğrafya darmadağınık. Devletler yıkılıyor, devletler kuruluyor. O Türkistan bozkırlarında yaşayan alplerin imanlarını, alplerinin morallerini, kendi güçlerini muhafaza etmeleri için Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri adeta Divan-ı Hikmet'teki hikmetlerle birlikte onlara bir motivasyon vermiş. Mesela Divan-ı Hikmet'teki hemen birinci hikmetin üçüncü dörtlüğünde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri diyor ki, nerede görsen gönlü kırık merhem ol sen. Evet. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı ol sen. Mahşer günü dergahına yakın ol sen. Benlik güdenlerden geçtim ben işte. Ya bir dörtlükte, yani dört tane mısrada o kadar geniş anlamları ifade ediyorsunuz ki. 21. yüzyıl, 2020 yılı, coğrafyada birçok sıkıntılar yaşıyor. Adeta coğrafyadaki sıkıntılara bir ilaç, bir merhem mesabesinde onun bir dörtlüğü. Divan-ı Hikmet'in tamamını okuduğumuz zaman orada daha ne ilaçlar var? Evet. Onu da değerli dinleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz.
Evet. Bir de kıymetli hocam, özellikle Ahmet Yesevi'de dört kapı, kırk makam felsefesi var. Dört kapı ve kırk makam ile alakalı da kıymetli dinleyicilerimize paylaşacağınız neler olabilir?
Tabii ki. Dört kapı, kırk makam esasını ilk ifade eden kişi Peygamber Efendimizin ben ilmin şehriyim, Hazreti Ali'de kapısıdır dediği, evet, Hazreti Ali Efendimiz.
Evet.
O büyüğümüz. Ama ilk defa bunu kaleme alan, bir sistematik halde bir esere dönüştüren Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Fakirname adlı eseriyle birlikte bunu yapıyor. Zaten Hoca Ahmet Yesevi gibi bir mütevazi büyüğümüze de Fakirname adlı bir eser yazmak yakışırdı. Biz de gurur duyuyoruz, eseri okuyoruz, çok şey öğreniyoruz orada. Burada adeta bize Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri sistematik kurarken diyor ki, bu fani dünyada karşınıza iç içe geçmiş dört kapı çıkar. Birinci kapıyı açıp içeriye girdiğiniz zaman 10 makamdan geçersiniz.
Evet.
Bu birinci kapı şeriat kapısıdır. Yani İslam hukuku.
Her bir kapının 10 makamı var.
10 makamı var. Evet. 4 kapı 40 makam.
4 kapı 40 makam.
Sizin ifade ettiğiniz gibi. Evet. Şeriat kapısının ilk 5 basamağı, 5 makamı İslam'ın 5 şartı.
Evet.
Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Evet. 6. basamağı ne biliyor musunuz Hikmet Hocam? 6. basamağı yumuşak söz söylemek.
Oo.
Yumuşak söz söylemek. Bizim bugün eşlerimizden, kardeşlerimizden, büyüklerimizden, talebelerimizden esirgediğimiz o kavli leyyin denilen yumuşak söz söylemek. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri 6. basamağa koyuyor. Çok önemli bu. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri dedik ya, bir peygamber aşığı.
Evet.
Peygamber Efendimiz de hep kavli leyyinle, yumuşak sözle konuşmuştu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah ona ve in kunte fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlike. Şayet katı kalpli sert olsaydın etrafında kimse kalmaz, dağılırdı Yüce Allah buyurmuştu. Peygamber Efendimiz de bu prensipli uyarak o da hep yumuşak sözlü olmuştu. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de bu önemli prensibi buraya koyuyor. Şeriattaki 10 basamağa geçtikten sonra siz İsterseniz şeriat dairesinde yaşayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama diyorsunuz ki ben bir sonraki aşamaya geçmek istiyorum. Bu bir bal. Ben süzme bal yemek istiyorum. O zaman tarikat kapısı. Sizi iyiye doğruya getiren yol demek tarikat. O kapıyı açıyorsunuz. İçeriye giriyorsunuz. Yine 10 basamak.
10 basamak.
Diyorsunuz ki ben bu hazlardan çok mutlu oldum. Biraz daha hazlar almak istiyorum. Manevi hazlar almak istiyorum. Üçüncü kapıyı açıyorsunuz. Marifet kapısı. Marifet kapısı hakikatin bilgisinin verildiği kapı. Orada da 10 basamağa geçiyorsunuz. Dördüncü ve son kapı hakikat kapısı. Hakikate ermeniz için de o marifette hakikat bilgisini alıyorsunuz. Hakikate erdikten sonra, hakikatte de 10 basamağa geçtikten sonra insanı kamil oluyorsunuz. Kamil insan. Evet. Hayatın gayesi de o. Hayattaki yolculuğumuz zaten beşerden insana, insanı kamile giden yol.
Ulaşabilmek.
Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bizzat kendisi bu makamları küçük yaşından beri, Divan Hikmet aynı zamanda bir yaşname.
Evet.
Şu yaşta bunu yaptım, bu yaşta bunu yaptım diyor. Yaşname. Bütün makamları bizzat kendisi yaşayarak, hal ehli olduğu için yaşayarak onları daha güzel anlatıyor ve daha çok tesir ediyor bize. Ve o Divan Hikmet'in sahibi olan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri 63'e geldiği zaman peygamber aşığı izliyor.
En önemli noktayı ben soracaktım, sizler hatırlattınız. Evet kıymetli hocam.
63'e geldiği zaman peygamber efendimiz 63 yaşında geldiğinde bu toprağa ayak basmadı. Yer altına girdi düşüncesiyle birlikte. Talebelerine o irfan mektebi, Yesirek İrfan Mektebi'ndeki talebelerine diyor ki bir halvethane, bir çilehane bana hazırlayın. Bundan sonra ben yerin altına ineceğim diyor. Ve orada hayatına devam ettiriyor. Özellikle halvethane diyorum. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri o zamanın üçe bölmüştü ya.
Evet.
Üçte birlik kısmını ibadetle, üçte birlik kısmını öğrenci yetiştirmek, üçte birlik kısmını da kendi geçimini sağlamak, çoluk çocuğunun geçimini sağlamak için kaşık ve kepçe yontmayla geçiriyordu. Yer altına indiği zaman da bu görevlerini yaptı. Hiçbir zaman inzivaya çekilmedi. Evet. Çünkü yüce dinimizde inziva diye bir şey yok.
Evet.
Yaşadığınız sürece hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir rivayete göre 10 yıl. 73 yaşında 1166 yılında vefat etti söyleniyor. Bir rivayete göre de 63 yıl. Yani 126 yaşında vefat etti söyleniyor. Yer altındaki bu halvethanesinde hayatının geri kalan kısmını devam ettirdiğini, adeta öyle de orada Peygamber Efendimizin ölmeden önce ölünüz ya da hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz prensiplerine uyarak bir hayat sürdürüyor.
Bizler de inşallah böyle bir hayat sürdürmeyi Rabbim bizlere nasip eder diye ümit edelim. Kıymetli hocam yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Bizi asırlar evveline götürdünüz. En önemlisi de Türk düşünce tarihinin en önemli mutasavvıflarından bir tanesi olan, sözlerimizin de başında ifade ettiğimiz gibi bizim ruh hamurkarımız olan Ahmet Yesevi Hazretlerini kıymetli dinleyicilerimizle paylaştınız. Ben de dilim döndüğü ölçüde Divan-ı Hikmet'ten bir dörtlük paylaşarak programımıza veda edeceğim. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Divan-ı Hikmet'inde şöyle buyuruyor. Garip, fakir yetimleri sevindiresin, parçalayıp aziz canını eyle kurban, yiyecek bulsan canın ile misafir, Hak'tan işitip bu sözleri dedim ben işte. Değerli dinleyicilerimiz, Avrasya Notları programımızın sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız idi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Hikmet Eren. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Avrasya Notları.